Ayrım 65, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 603. Bazı hataları asla düzeltemezsiniz. Anne Kleinborn, Michelin Rover'ının arka kısmında 3 koltuğa rahatça yayılmıştı. Tekerleklerin kayaların üzerinde yükselip alçalmasını hissediyordu. Onun hatası daha en başta Mars'a gelmek ve sonra da ona aşık olmak olmuştu. Herkesin yıkmak istediği bir yere aşık olmak. Rover'ın dışındaki gezegen sonsuza dek değişmişti. İçeride ana oda Rover'ın üstündeki taş kaplamanın altından bir tür yılan gözü manzarası oluşturan tabandaki pencerelerle aydınlanıyordu. Kaba çakıllı yol üzerine düşüp parçalanmış çeşitli kayalar. Noctis otoyolundaydılar fakat yolun üstüne bir sürü kaya parçası düşmüştü. Michel küçüklerin çevresinden dolanmaya uğraşmıyordu. Saatte yaklaşık 60 kilometreyle gidiyorlardı ve büyük bir kayaya çarptıklarında hepsi birden koltuklarında sıçradılar. "Affedersiniz," dedi Michel, "avizeden olabildiğince çabuk çıkmalıyız." "Avize? Noctis Labyrinthus." En bunun mariner fotoğraflarına bakan Terra yer bilimcilerinin verdiği özgün isim olduğunu biliyordu. Ama konuşmadı. Konuşma arzusu kadını terk etmişti. Michel alçak, cana yakın, ikna edici sesiyle konuşmayı sürdürdü. "Eğer yol kesilirse araçları indirmenin olanaksız olacağı yerler var. Yamaçtan yamaca uzanan enlemesine derin boşluklar, devasa kayalarla dolu alanlar gibi şeyler. Mariner ise girer girmez sorun kalmayacak. Orada her tür kır yolu var." "Bu araçlar bütün kanyonu geçmeye yetecek malzemeyle yüklü mü?" diye sordu Sax. "Hayır, yine de her yerde depolarımız var. Anlaşılan büyük kanyonlar saklı koloni için başlıca aktarım geçitlerinin bir bölümünü oluşturmuştu. Resmi kanyon otoyolunun inşa edilişi onlara birçok sorun çıkarmış, yollarının çoğunu kesmişti." En köşesinden Michel'i diğerleri kadar dikkatle dinliyordu. Saklı koloniyi merak etmekten alamıyordu kendini. Kanyonları kullanmaları dahiceydi. Kanyonların içlerinde kalmak üzere tasarlanmış roverlar kayalıklardan yuvarlanan büyük talus yığınları halinde duran milyonlarca kayadan biri gibi görünecek şekilde maskelenmişti. Araçların çevresi aslında gerçek kayaydı. Sadece içleri oyulup boşaltılmıştı. Ağır yalıtım aracın kaya örtüsünü ısı artışından koruyor ve böylece bir kızılötesi sinyali oluşmuyordu. Özellikle de Sax'ın çevreye yayılmış sayısız yel değirmeni güzel bir karışıklığa neden oluyor. Rover alt kısmından da iyice yalıtılmıştı. Böylece geçişini belli edecek bir ısı izi bırakmıyordu. Hidrazin motorun ısısı yaşam bölümlerini ısıtmakta kullanılıyordu ve herhangi bir fazlalık sonraki kullanımlar için bobinlere yönlendiriliyordu. Eğer hareket halindeyken çok fazla ısı biriktirirlerse bobinler aracın altına kazılan çukurlara atılıyor ve sıvı oksijenle karıştırılmış regolitle gömülüyordu. Bobinin üstündeki toprak ısınana kadar rover oradan çoktan gitmiş oluyordu. Böylece hiçbir ısı sinyali bırakmıyor, asla telsiz kullanmıyor ve sadece geceleri hareket ediyorlardı. Gündüzleri ise diğer kayaların arasında duruyorlardı. Günlük fotoğraflar karşılaştırıldığında ve o bölgede yeni olduğumuz görüldüğünde bile o gece kayalıktan yuvarlanmış kayalardan biri sanılıyorduk sadece. Siz Terra kurmayı hızlandırdığınızdan bu yana toplu kıraçlaşma gerçekten hızlandı. Çünkü her gün donup parçalanıyor, sabah ya da akşam, her birkaç dakikada bir şeyler aşağıya iniyor. "Yani bizi görebilmelerinin yolu yok," dedi Sax şaşırmış görünen bir sesle. "Doğru, görsel sinyal yok, elektronik sinyal yok, ısı sinyali yok." "Gizli bir rover," dedi interkomuyla diğer araçtaki Frank ve kulak tırmalayıcı anırmasıyla kahkaha attı. "Doğru. Buradaki asıl tehlike bizi saklayan yuvarlanan kayalar." Gösterge tablosundaki bir kırmızı ışık söndü ve Michel güldü. "Öyle iyi gidiyoruz ki durup bir bobin gömmemiz gerekiyor." "Bir çukur kazmak uzun sürmeyecek mi?" dedi Sax. "Daha önceden kazılmış bir tane var. Eğer ona ulaşabilirsek 4 kilometre sonra sanırım yapabiliriz." Burada iyi bir sisteminiz var. Şey, tam 14 yıldır yer altında yaşıyoruz. Yani 14 Mars yılı demek istiyorum. Isı kullanım mühendisliği bizim için önemli bir şey. Fakat olduğunu varsayarsak bu işi kalıcı yaşam alanlarınızda nasıl başarıyorsunuz? Isıyı regolitin derinliklerine borularla aktarıyoruz ve su için gereken buzları eritiyoruz. Ya da sizin küçük değirmen ısıtıcılarınız gibi gizlenmiş borularla vantilatörlerimize aktarıyoruz. Başka bir sürü yöntem daha var. Onlar kötü fikirdi dedi Sachs. Frank diğer araçtan ona güldü. Eğer konuşabilseydi Anne bunu anlamak sadece 30 yılını aldı derdi. Fakat hayır, harika bir fikir dedi Michel. Atmosfere şimdiye dek milyonlarca kilokalori eklemiş olmalılar. Moholların herhangi biri için yaklaşık bir saat dedi Sachs fazla resmi bir tavırla. O ve Michel terra kurma projelerini tartışmaya koyuldular. Anne onların seslerini bir söz kalabalığı içinde kaybolmaya terk etti. Bu şaşırtıcı biçimde kolay oluyordu. Çünkü bugünlerde konuşmalar onun için daima anlamsızlığın kıyısındaydı. Aslında tersine onları anlamaya uğraşmak zorunda kalıyordu. Kendisini rahatlatıp onlardan uzaklaştırdı ve Mars'ın altında sıçrayıp yuvarlanışını seyretti. Kısa bir süre bir ısıtma bobinini gömmek için durdular. Tekrar harekete geçtiklerinde yol düzgünleşmişti. Artık labirentin derinliklerindeydiler. Normal bir rover'ın içinde olsalardı tavan pencerelerinden dar ve dik bir kanyonun duvarlarına bakıyor olacaklardı. Çöküntülerle genişlemiş yarık vadiler, bu zeminde bir zamanlar buz vardı. Artık herhalde Noctis'in dibindeki Compton akiferine akıp gitmiş olmalıydı. Anne Peter'ı düşünerek elinde olmadan titredi. İnsan olup biteni kabullenemiyordu. Fakat korku kadının içini kemiriyordu. Simon yüzü kaygı dolu bir halde onu gizlice izliyordu. Ve ansızın Anne adamın bu köpeksi sadakatinden, köpeksi sevgisinden nefret etti. Kimsenin kendisi için böyle bir özen göstermesini istemiyordu. Dayanılmaz bir yük, bir tacizdi bu. Şafakta durdular. İki kaya rover'a benzer bir kaya kümesinin kıyısına park etti. Bütün gün yeniden sulandırılmış ve mikrodalgalanmış küçük yemekleri atıştırarak, TV ya da telsiz yayınlarını bulmaya çalışarak araçlardan birinde hep birlikte oturdular. Kayda değer bir yayın yoktu. Sadece ara sıra bir takım diller ve şifrelemeler. Bütün olarak uyumsuz bir kargaşaya varan bir hava çöplüğü. Şiddetli parazit patlamaları elektromanyetik darbeleri belirtir gibiydi. Fakat rover'ın elektronik sistemi güçlendirilmiştir dedi Michel. Bir sandalyede sanki meditasyon yapar gibi oturuyordu. Michel Duval için yeni bir sakinlik diye düşündü Anne. Sanki günlerini saklanarak geçirmeye alışık biri gibi bekliyordu. Yol arkadaşının diğer aracı kullanan delikanlının adı Casey'ydi. Casey'nin sesinde sert bir kalıcı hoşnutsuzluk tonu vardı. Şey bunu hak etmişlerdi. Öğleden sonra Michel, Sachs ve Frank'e nerede olduklarını iki aracın ekranında da beliren bir topo haritada gösterdi. Noctis içindeki rotaları güneybatıdan kuzeydoğuya, labirentin en büyük kanyonlarından biri boyunca uzanıyordu. Ondan çıkarak doğuya doğru sonunda Noctis ile Ius ve Titanium çasmalarının girişleri arasındaki büyük alana doğru kıvrılıyordu. Michel bu alana Compton kırığı dedi. Kaotik bir araziydi ve onu aşıp Ius çasmaya inene kadar Michel kendisini pek rahat hissetmeyecekti. Çünkü gizli yolları olmaksızın dedi, alan tam olarak söylenirse aşılamazdı. Eğer Kahire'den bu yönde gittiğimizi anlarlarsa yolu bombalayabilirler. Önceki gece yaklaşık 500 kilometre yol almışlardı. Neredeyse Noctis'in tüm uzunluğu. İyi bir gece daha ve Ius'a inerek tek bir rotada gitme zorunluluğundan kurtulmuş olacaklardı. Karanlık bir gündü. Hava kahverengi toz parçacıklarıyla kalınlaşmıştı. Rüzgarlar sertti. Bir başka toz fırtınasıydı, buna hiç şüphe yoktu. Sıcaklıklar aniden kurşun gibi düşmüştü. Sachs toz fırtınasının küreselleştiğini söyleyen bir telsiz konuşması yakaladı. Michel her nedense hoşnut olmuştu. Bu durum yolculuk süresini yarı yarıya kısaltacak şekilde gündüzleri de yol alabilecekleri anlamına geliyordu. 5000 kilometrelik yolumuz var ve büyük bölümünde hiçbir yol yok. Gündüzleri de ilerleyebilmek harika olacak. Bunu büyük fırtınadan beri yapmamıştım. Böylece o ve Kasey vardiyayla 3 saat direksiyon başında yarım saat dinlenerek sürmeye başladılar. Bir gün daha ve Compton kırığına inmişlerdi. Ardından dar yamaçlı Ius çazmaya ulaştıklarında Michel rahatladı. Ius, Marineris sistemindeki kanyonların en darıydı. Compton kırığından çıktıktan sonra sadece 25 kilometre genişliğindeydi. Sinai Planum'u Titania Catena'dan ayırıyordu. Kanyon bu iki plato arasında derin bir kesikti. Yamaçları 3 kilometre yüksekliğinde uzun, dar, dev bir çatlak. Fakat uçuşan tozların içindeki açık hava kabarcıkları sayesinde yüzünden yamaçları kesik kesik görebildiler. Etrafa dağılmış kayaların arasından uzun loş bir gün boyunca iyi yol aldılar. Aracın içi sessizdi. Telsizin sesi parazitlerin rahatsız ediciliğini azaltmak için kısılmıştı. Pencerelerden daha yüksekte duran kameralar onları yalayıp geçerek ilerlemelerini güçleştiren tozları gösteriyordu. Sanki yan yollara sapmış gibiydiler. Zorlu bir yolculuktu. Simon ve Sax nöbeti Michel ve Kasai'den devraldılar ama onların yön talimatlarını izliyorlardı. En hala konuşmuyordu ve ondan sürmesini istemediler. Sax bir göze atmosferik ölçümlerini aktaran YZ ekranında olarak kullanıyordu aracı. En aracın diğer ucundan YZ'nin Phobos çarpmasının atmosferi büyük ölçüde neredeyse 50 milibarlık sıra dışı oranda bir artışla etkilediğini gösterdiğini söyleyebilirdi. Yeni parçalanan kraterler hala gaz saçıyorlardı. Sax bu değişimi baykuşsu bir doyumla ölüme ve onunla birlikte gelen yıkıma aldırışsız bir halde kaydediyordu. En'in bakışlarını fark etti ve Nuh çağı gibi sanırım dedi. Daha da ekleyecekti. Fakat Simon bir bakış fırlatıp adamı susturdu ve konuyu değiştirdi. Öteki araçta Maya ve Frank arayıp Michelle'le saklı koloniyle ilgili sorular sorarak, Sax'la ortaya çıkan fiziksel değişimleri tartışarak ya da savaş üzerine kurgulamalar yaparak vakit geçiriyorlardı. Durmaksızın kurcalayarak, bir anlam vermeye çalışarak, neler olup bittiğini anlamaya çalışarak, konuşarak. Kıyamet gününde diye düşündü En, bütün ölüler hızla bir araya toplandığında bile Maya ve Frank hala konuşuyor. Neler olduğunu anlamaya çalışıyor olacaktı. Nerede yanlış yaptıklarını. Dışarıdaki üçüncü gecelerinde iki araç Ius'un alt ucuna vardı ve kanyonu ikiye ayıran sonsuz işareti şeklinde uzun bir kanatçığa ulaştılar. Güney çatalından aşağıya resmi Marineris otoyolunu izlediler. Şafaktan önceki son saatte tepelerinde bazı bulutların toplandığını gördüler ve şafak eski günlerdekinden daha aydınlıktı. Bu durum onları saklanmaya yöneltti ve kanyonun güney yamacının dibine birikmiş bir kaya kümesinin arasında durup günü geçirmek için öncü araçla toplandılar. Burada bütün Melas Çazma'yı kanyonların en büyüğünü kucaklayan uçsuz bucaksız bir manzaraları vardı. Ius'un kayaları Melas'ın düzgün kızıl zeminine kıyasla kaba ve siyahtı. Bu durum Anne iki kanyonun bir zamanlar yan yana akan ve şimdi sonsuza dek birbirine karışmış kadim tektonik tabakaların kayalarından oluşmuş olabileceğini düşündürdü. Uzun bir gün boyunca oturdular, konuştular, gergin ve yorgundular. Saçları yağlanmış ve karmakarışıktı. Yüzleri bir toz fırtınasının her yere sızan kızıl parçacıklarıyla kirlenmişti. Bazen bulutlar vardı, bazen duman, bazen kısa ve aniden beliren aydınlıklar. Öğleden sonranın ortalarında hiçbir uyarı olmaksızın rover darbe emicilerinin üzerinde sarsıldı. Telaşa kapılıp TV'lere bakmaya koşturdular. Rover'ın arka kamerası Ius'a yöneltilmişti ve Sax ansızın onu görüntüleyen ekrana parmağıyla vurdu. "Don," dedi, "merak ediyorum." Kameralar don buharının kalınlaştığını, kanyon aşağı onlara doğru geldiğini gösterdi. Otoyol İyus'un güney çatalının ana zemininin üstünde bir çıkıntıdaydı. Yani şanslı sayılırlardı. Çünkü rover'ı sarsan bir gürültüyle birlikte ana zemin kalın bir siyah suyun ve kirli beyaz bir bulamacın altında kayboluvermişti. Buz külçeleri, sürüklenen kayalar, köpük, çamur ve su karmaşasından oluşan ezici bir kütleydi. Kendisini kanyonun göbeğine bırakıveren bir bulamaç. Gürültü gök gürlemesi gibiydi. Aracın içinde bile konuşulamayacak kadar gürültü vardı ve araç altlarında titriyordu. Durdukları çıkıntının altında kanyon zemini boydan boya belki 15 kilometreydi. Sel bütün bu genişliği birkaç dakikada doldurdu ve ardından üzerinde durdukları çıkıntının altındaki uzun talus bayırı boyunca yükselmeye başladı. Bu baraj sayesinde bir havuz oluşturan selin yüzeyi sakinleşti ve gözlerinin önünde donup kas katı kesildi. Topak topak lekeli bir buz kaosu, garip biçimde kıpırtısız. Artık çatırtıların, patlamaların ve her yerdeki gürlemelerin arasında bağırdıklarında birbirlerini duyabiliyorlardı. Fakat söylenecek bir şey yoktu. Sersemlemiş bir halde açık pencerelerden dışarıya ya da TV'lere öylece baka kalmışlardı. Selin yüzeyinden yükselen don buharı hafif bir sise dönüştü. Fakat çok değil, 15 dakika içinde buz gölü çığ halinde dökülen kayaların sağır edici bir gürültüsüyle birlikte Talus Barajı'nı alçak kısmından yarıp geçen kara dumanlı bir su dalgası kopartarak patlayıverdi. Sel bir kez daha kanyondan aşağıya, görüş mesafelerinin ötesine, İyus'tan Melas Çazma'ya inen büyük bayırdan aşağı doğru akıyordu. Artık Valles Marineris'ten aşağı akan bir nehir, geniş buharlar çıkaran ve içinde buz parçaları olan bir tufan vardı. En kuzeydeki kırılmaların video kasetlerini görmüştü. Ama bunların birine dahil olabilme, onu gözleriyle görme fırsatı olmamıştı. Burada canlı olarak yaşarken olayı kavramayı neredeyse imkansız buluyordu. Manzara kendisini anlaşılmaz bir dilde sözlük gibi anlatıyordu şimdi. Yeni başlamış bir kükreme havada patlıyor ve karınlarını dünyanın dokusunu yırtıp atan bir bas gibi titretiyordu. Aynı zamanda görsel bir kaostu. Kadının odaklanmayı başaramadığı uzağı yakından, dikeyi yataydan, kıpırdayanı durandan ya da aydınlığı karanlıktan ayıramadığı anlamsız bir karmaşa. Duyularından anlam çıkarabilme yeteneğini kaybediyordu. Sadece ve çok büyük güçlükler çekerek araçtaki yol arkadaşlarını anlayabiliyordu. Kendisinin duyup duymadığına da emin değildi. Saksa bakmaya katlanamıyordu. Fakat saksı en azından anlıyordu. Kadından saklamaya çalışıyordu fakat adamın olanlar yüzünden heyecanlandığı belliydi. Adamın o sakin ölü dış görünüşü her zaman tutkulu bir doğayı maskelemişti. Kadın bunu biliyordu. Şimdi saksın yüzü sanki ateşlenmiş gibi kızarmıştı ve kadının gözlerine bakmaktan kaçınıyordu. Neler hissettiğini, kadının bildiğini biliyordu. Adamın onu rahatlatma konusundaki hilekar beceriksizliği, ona karşı gösterdiği özenden kaynaklansa da kadın bundan hoşlanmıyordu. Sürekli ekranıyla uğraşması o ana dek seli kendi gözleriyle görmek için rover'ın zemin pencerelerine hiç bakmamıştı. Michel ona bakmaya zorladığındaysa kameraların daha iyi bir manzarası var demişti sakin bir şekilde. Selin ilk gelişini TV ekranlarından yarım saat kadar seyrettikten sonra bunun projesine ne gibi etkileri olabileceğini anlamak üzere YZ ekranına dönmüştü. İyus'tan aşağıya fışkıran, donan, kırılıp yeniden fışkıran sular. Belli ki Melas'a doğruydu. Koprates'e kadar, oradan Capri ve Eos'a, ardından Aureum Chaos'a kadar inecek su var mıydı? Görünüşte yok gibiydi. Fakat Compton akiferi büyüktü, bulunanların en büyüklerinden. Marineris büyük olasılıkla aynı akiferin daha önceki kırılmalarından doğmuştu ve Tarsis yükselimi gaz sızdırmaya hiç ara vermemişti. Rover'ın zeminine uzanmış seli seyrettiğini ve onu kavramaya çalıştığını fark etti kadın. Gördüğü şeye daha iyi odaklanmak ve kendisini ele geçirmekle tehdit eden anlamsızlıktan sıyrılmak için suyun akışını zihninde hesaplamaya çalıştı. Kendisine rağmen hesaplamanın, görüntünün, hatta bizzat senin sahip olduğu büyüleyiciliği hissetti. Bu olay Mars'ta daha önce de olmuştu. Milyarlarca yıl önce ve büyük olasılıkla tam olarak da bu şekilde. Her yerde katastrofik sellerin izleri vardı. Taraçalar, sonsuz işareti şeklindeki adalar, kanal yatakları, kabuklu topraklar ve eski kırılmış akiferler, Tarsis'in yükselişi, peşi sıra gelen ısı ve gaz püskürükleriyle yeniden dolmuştu. Çok yavaş olmuştu bu işlem. Ama 1-2 milyar yıl sonra kendisini odaklayarak görmeye uğraştı. Selin en yakın kıyısı yaklaşık 1 kilometre ötede ve 200 metre altlarındaydı. Ius'un kuzey yamacının eteği neredeyse 15 kilometre uzaktaydı ve sel oraya sağa doğru çekiliyordu. Buzları küçük parçalara ayırıp geçtiği yerde buharlar çıkaran siyah poliniyaplar bırakarak koca adamın bowling topları gibi akıntı yönünde yuvarlanan dev kayalara bakılırsa sel büyük olasılıkla 10 metre derinliğinde olmalıydı. Dipnot, poliniyap özellikle kutup denizlerinde buzların ortasındaki açık su alanları. Açık yerlerdeki bu su görünüşe göre saatte 30 kilometre hızla ilerliyordu. Öyleyse bilek paneline sayıları girdi. Belki de saatte 4,5 milyon metreküp. Yani dışarıda 100 Amazon var demekti. Düzensiz biçimde akan, donan ve ardışık buz setleri kurup yıkan, karşılaştıkları bayır ya da kanalın üzerinden yokuş aşağı fışkıran, buhar tüten, göller oluşturan, toprağı kaya yatağına dek sıyırıp alan ve ardından kaya yatağını da parçalayan. 65. ayrımın sonu. Sayfa 611.